Merhabalar, ben Fatih Akalan. TR724 ekranlarından ilk defa sizlere sesleniyorum. Eğer bir aksilik olmazsa bugünden itibaren hafta içi her salı nöbetçi editör olarak TR724 ekranlarında günün öne çıkan başlıklarını birlikte görmeye, yorumlamaya, değerlendirmeye çalışacağız. Umarım hepimiz için hayırlı olur böylesi bir yayın. İlk olarak dünden bu yana konuşulan bir haber var. Furkan Vakfı'na operasyon. Açıkçası AKP'nin iktidar olmasıyla beraber herhalde Türkiye'de değişen en önemli konulardan birisi dindarlara yönelik tırnak içinde devletin ya da devlet içerisindeki bazı grupların bu kadar cüretkar bir şekilde operasyon yapabilme, onların haklarını çiğneyebilme, değerleriyle bir yerden sonra alay edebilme ve bunları çok göze sokar şekilde yapabilme rahatlığı. Bu benim dünkü operasyonla beraber altını çizmek istediğim husus. Neden bahsediyoruz? Furkan Vakfı'nın üyeleri ya da sempatizanları, gönüllüleri Ramazan ayının son 10 gününde itikafa girmeye karar vermişlerdi. Ve bunu Alparslan Kuytul yaptığı bir yayınla da duyurdu. Yani Diyanet'in bu noktadaki tavrını kabul etmediklerini, evde itikafın olmayacağını, bunun bidat olduğunu, bir erkeğin bütün mezheplere göre evde itikafa giremeyeceğini söyledi. Bu işin dini tartışma boyutu. Ve Türkiye'nin birçok yerinde itikafa girdi Furkan Vakfı temsilcileri. Sonrasında AKP iktidarının talimatlarıyla oradaki valiler ve polis gücü camileri bastı. Camileri basmakla kalmadı. Bir yerde Gaziantep'te ki Gaziantep Valiliği daha sonra bunu inkar etti ama fotoğraflar ve videolar ortaya çıktı. Postallarıyla polisin camiye girdiği görüntüler var. Sonrasında yaşananlarsa çok daha vahim. Bu dün gündüz saatlerinde olan bitendi. Biz bunu gördük ama gece yarısı Gaziantep'te olan o olay bütün Türkiye sathına yayıldı. Ve ortaya çıkan görüntüleri şu anda da sanırım sizler de görebiliyorsunuz. Düşünün, insanlar camide ibadet ediyorlar ve polis geliyor, yaka paça gözaltına alıyor. Kur'an okuyor bu insanlar. Yani her bir camide 5 kişi, 10 kişi, bilemediniz 15 kişi. Hani korona sebebiyle insanların birbirleriyle teması söz konusu değil. Zaten dışarıya çıkmayın diyorsunuz. İnsanlar da bir yerde itikaftalar. Yani aslında korona yasaklarına da bir anlamda bu yönüyle uymuş oluyorlar. Fakat rejime bunu anlatamadılar, AKP iktidarına. Ve gece ortaya bu görüntüler çıktı. Sizinle ekstra paylaşmak istediğim bir görüntü var. O da Alparslan Kuytul'un oğluna yapılan muamele. Onun sesiyle beraber verebilirsek 14 yaşındaki bir çocuk itikafta o da babası ve diğer Furkan gönüllüleri gibi ve yaşadığı muamele bu. Ters kelepçe takılan 14 yaşındaki bir çocuk.
Kapatıyor. Ters kelepçe takmışsınız ha.
Evet, görüntü bu. Sonra ne oldu peki? Hemen kısa bir özet yapıp Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir cami baskını ile ilgili sözlerine yer vermek istiyorum. O da şu: sonrasında Gaziantep Valiliği ilk infial oluştuktan sonra, kamuoyundan ciddi bir tepki yükseldikten sonra açıklamasında iki önemli noktanın altını çiziyordu kendisine göre. Yani Furkan Vakfı üyelerini kriminalize etmek için. Bir, sivil itaatsizlik eylemi yaptılar ve bunu bir eylem amacıyla, ibadet amacıyla değil, eylem amacıyla yaptılar diyor. Bunu Furkan Vakfı üyeleri reddediyor. Böylesi bir şey yok diyor. İkincisi, bu kişilerin kriminal kişiler olduğunu, haklarında terör soruşturması olduğunu söyledi. Valilik, Gaziantep Valiliği. Fakat hem dün Gaziantep'te gözaltına alınanlar, hem gece yarısı Türkiye'nin dört bir tarafında toplanan o insanların tamamı bugün serbest kaldı. Terör dendi, eylem dendi, şu dendi, bu dendi, polis camiye postalları ile girdi, biber gazı sıktı. Günün sonunda ne oldu? Hepsi serbest kaldı. Madem terör soruşturması vardı, neden bıraktınız? Burada bir parantez açıp eğer bu yayını izleyen dindar insanlar, AKP'ye oy veren dindar insanlar varsa şunu söyleyeyim. Farkında ya da değiller, devlet içerisinde birileri ya da artık Erdoğan da bu işin bir parçası bilmiyorum. AKP'yi mayın eşeği olarak kullanıyorlar. Neden söz ediyorum? Türkiye'de 90'larda da dindarlara yönelik devlet içerisinde ciddi bir güç odağı. Belli eylemler içerisindeydi, dindarlardan haz etmiyordu, devlet de var olmasından haz etmiyordu vesaire. Fakat bu defa başka bir şey yapılıyor. O da şu, yapılan şey şu, dindarlara yönelik ne yaparlarsa yapsınlar artık toplumdan da ses çıkmayacak noktaya getirildi mesele. Yani öyle bir hal aldı ki camiye postallarıyla polis giriyor ve insanların sesi çıkmıyor. İnsanlara ters kelepçe takılıyor, dindarlara kimsenin sesi çıkmıyor. Başörtülü insanlar gözaltına alınıyor, dindarların sesi çıkmıyor. Ev baskınlarında bulunan Kur'an-ı Kerimlere suç delili muamelesi yapılıyor, insanların sesi çıkmıyor. Bu kanık satılmış durumda. Dünden farkı bu. Dün de devlet içerisinde dindarlardan haz etmeyen insanlar vardı. Ama bir adım atacakları zaman ürküyorlardı. Çünkü toplumun büyük çoğunluğu dindar, milliyetçi, muhafazakar insanlardı. Fakat bu eşik aşıldı. Neden mayın eşeği olarak kullanıldığını söylüyorum AKP iktidarının? Biraz sonra paylaşacağım. Zaten bu yayının başlığı da o. Fehmi Koru ki AKP içerisinden haber alabilen bir yazar. Gemiyi terk eden farelerden söz ediyor. Bürokratların dosya biriktirmesinden söz ediyor. Son yapılan anketlerden söz ediyor. Ve AKP'nin tıpkı Doğru Yol Partisi, Anavatan Partisi gibi yok olmak üzere olduğunu söylüyor. Birazdan o yazının ayrıntılarını paylaşacağım. Fakat geriye bir şey kalacak. AKP'yi mayın eşeği olarak kullananlar o sınırı geçtiklerinde artık iş işten geçmiş olacak. Ve bugün bunu yapma cüreti gösterenler yarın AKP iktidarda olmadığında Türkiye'de dindarlara neyin beklediğini, bu kadar birikmiş öfkenin neticesini neyin beklediğini hep beraber göreceğiz. Umarım ki ben yanılırım. Şimdi gelelim, Erdoğan 24 saattir susuyor. Hani Gezi'deki o cuma günü açıklayacağım dediği görüntüler vardı ya, camide içki içtiler. O zaten çıkmadı ortaya ama 24 saattir susuyor. Hep mi susuyor Erdoğan? Hep susmuyor. Bakın Almanya'daki bir cami yenilik operasyonunda neler söylemiş.
Almanya'da bir camiye yüzlerce polisle yapılan baskının ne güvenlik kaygısıyla ne de başka bir gerekçeyle izahı olamaz. Bunun adı düpedüz İslam düşmanlığıdır. İslam düşmanlığıdır.
Şimdi Erdoğan Almanya'daki bir meseleyi böyle yorumluyor. Bunun adı düpedüz İslam düşmanlığıdır. Peki o zaman Türkiye'de olanın adı ne? Burada bir cevap vermesi gerekiyor iktidarın. Geçelim. Yine bugünün en çok konuşulan konularından birisi Ekrem İmamoğlu'na yönelik soruşturma. Herkes olayın Ekrem İmamoğlu'nun elini arkasından bağladığı için ve bir girdiği türbede, Fatih Sultan Mehmet'in türbesinde elini arkadan bağladığı için hakkında soruşturma açıldığı kısmına dikkat çekmiş. Evet, soruşturmanın ayaklarından birisi o. Fakat orada dikkat çeken başka bir husus var. Şimdi onunla ilgili ayrıntılara bakacağız. Bunlardan birincisi, az önce de söyledim. Evet, soruşturmanın ana temel dayanaklarından birisi tarihi şahsiyetlere hakaretmiş. Şimdi ayrıntılarına bakalım. İstanbul'un fethinin 567. yıl dönümünde Fatih Sultan Mehmet'in türbesini ziyareti sırasında yürürken ellerini arkasından bağlayarak saygısızlık yaptığı gerekçesiyle hakkında inceleme başlatılmış Ekrem İmamoğlu'nun. Bu konu yine sosyal medyada gündem olunca İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bir açıklama yaptı. Bence asıl dikkat çeken nokta o. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı terörle ilintilendiriyor. Nasıl? Yalnız onun gerekçesini ne olarak üretiyor? HDP'li belediye başkanlarını ziyareti. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Seçilmiş bir belediye başkanı, başka seçilmiş bir belediye başkanını tebrik amacıyla ziyarete gittiği için hakkında terör soruşturması açılıyor. Ziyaret ettiği makam neresi? Mesela Diyarbakır'a gitti sanırım. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret ediyor. Başkanlık makamında oturan birisi var. Sandıktan çıkmış, seçilmiş. Devlet onun o gün itibariyle orada oturmasına müsaade etmiş. Orada suç yok, sorun yok. Ki hala sorun yok bence. Hakkındaki yargılama devam ediyor ve yani suçluluğu kanıtlanmış bir insandan söz etmiyoruz. Ama o ziyareti yaptığı için Ekrem İmamoğlu hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma açıyor. Türkiye'nin geldiği yer bu. Hani bu elini arkadan bağladı, bağlamadı, işte tarihe, şahsiyetlere saygısızlık yaptı vesaire. O işin bir başka boyutu. Fakat temelde İstanbul Cumhuriyet İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın tepesinde artık sallanan bir terör soruşturması var. Bunun altını çizmek lazım. Peki, bu tarihi şahsiyetlere hakaret meselesi nereden çıktı? Bunun iki sebebi var. Bunlardan birisi Ekrem İmamoğlu ya da Ankara'daki başkan Mansur Yavaş, AKP'nin ve MHP'nin tabanının varlığından rahatsız olmadığı isimler. Yani milliyetçilikte problemleri yok, dindarlıkta problemleri yok. Kendilerinin de zaten bu husustaki açıklamaları, tavırları ortada. Bunu törpülemeye çalışıyorlar. Mesela geçtiğimiz günlerde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne hediye edilen bir kanuni tablosu vardı. İmamoğlu bunu anlatırken övünüyor. Bu doğrudur, yanlıştır, işte gereklidir, gereksizdir. Buna harcanan paralardan bahsetmiyorum. AKP iktidarının olaya bakışından bahsediyorum. Kendi tekelinde gördüğü bir meselenin mevcut başkan tarafından sahiplenilmesi ve bunun seçmen nezdinde sempati toplamasının iktidar için ne kadar tehlikeli olduğundan bahsediyorum. Biraz da bunun için yapılıyor. Yani tarihi değerlere, şahsiyetlere, hakaret vesaire. Bu imaj törpülenmek isteniyor. Diğer taraftan terörle bağlanıyor, bağlantılı bir hale getiriliyor. Milliyetçilik meselesi diye getiriliyor vesaire. Ama kazın ayağının koptuğu yer başka. O da para meselesi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin iktidardan muhalefete geçmesiyle beraber milyarlarca dolarlık bir rant ya da milyarlarca dolarlık bir bütçe, özür dilerim rant değil, bütçe artık iktidarın kontrolünde değil. Biz nasıl büyük bir parayı ya da maddi gücü kaybettiğinin iktidarın farkında değiliz ama iktidar farkında. Mesela en küçük olaylardan birisi sadece AKP döneminde kiralanan araçlarla ilgili bir şeyden bahsedeceğim. Ki bu da dün gündeme gelmişti. Akşamında da soruşturmadan haberdar olduk. 2.2 milyar lira bedelle kiralanan 827 aracın tahsis edilmesi meselesi var. Tamamı Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık, AKP İl Başkanlığı, AKP'li dernekler, 827 araç, 2.2 milyar bütçe. Nereden gidiyor bu para? İstanbul'un cebinden çıkıyor. Peki normalde AK Parti'nin kendi parası yok mu? Devlet ona bir hazine ödeneği vermiyor mu? Veriyor. Ama iş başka. Burayı kendileri için bir arpalık olarak kullanmışlar. İşte bunlar iktidarın hem Ankara'da hem İstanbul'da canını sıkan hadiseler ve öyle görünüyor ki yeni bir seçim olana kadar, bir sonraki seçime kadar iki ismi yıpratmak için ellerinden geleni yapacak iktidar. Bunu yapmak zorunda. Nedeni de şu. Bugün Fehmi Korun'un bence günün en önemli haberlerinden birisiydi bu. Hem AK Parti içerisinden haber alabilmesi yönüyle, hem yazdıkları yönüyle, hem bu yazdıklarını somut bazı verilere dayandırması yönüyle Fehmi Korun'un söyledikleri önemli. Şunu söylüyor, birazdan yazıdan bölümler paylaşacağım özetle. Diyor ki AKP iktidarı gemisi su alıyor. Bu artık parti içerisinde de yüksek sesle konuşuluyor. AKP destekçileri, hatta ölümünü AKP destekçileri iktidarın gidişini gördükleri için sağda solda bazı meseleleri eleştiriyor gibi yapıp pozisyon alıyorlar. Hatta işi daha da ileri götürenler var diyor. Bence yayın başlığı da zaten bu. AKP'li bürokratlar, suça karışmış bürokratlar, gazetecileri, medya organlarını, bazı insanları ziyaret ediyorlar. Biriktirdikleri dosyaları paylaşıyorlar diyor. Ve geminin su aldığını Metropol'ün SOR araştırması var. Onunla beraber bir analiz yapıp paylaşıyor. Şimdi yazıyı bir görelim. Oradan bazı bölümler okuyayım. Doğrudan bir yorum şeklinde değil. Kendi ağzından okuyalım bunu. Fehmi Koru şöyle başlıyor yazıya. Siyaseti ve AK Parti'ye yakın dostlar neden endişeli? Endişeleri yerinde olabilir. Yazının başlığı bu. Aralarında AK Parti'nin 2023'e değil 2071'e kadar iktidarda kalmasını gönülden arzu edenlerin de bulunduğu bazı dostlarımı son zamanlarda biraz endişeli görüyorum. Yoksa ülkemizde işler iktidar cephesinin istediği biçimde gitmiyor mu? İktidarın sonunu yaklaştıracak gelişmeler mi yaşanıyor? Tuhaf olan şu, her alanı kontrol altında tutmayı başarmış bir iktidar bizimki. Ancak son zamanlarda içte ve dışta meydana gelen bazı gelişmeler kontrolün işe yaramadığını belli etmeye başladı. Galiba AK Parti'ye bel bağlamışlardı da onları endişelendiren de bu. Üzerinde durmaya değer bir konu. İktidarları değerlendirme yöntemleri iktidarların zora düştüğü nasıl anlaşılır? Bunun en bilinen yöntemleri kamuoyu yoklamalarıdır diyor. Şimdi burada bir parantez açalım ve o kamuoyu yöntemlerinden birine bakalım. Çünkü bence önemli bir araştırma. Metropol Türkiye'de saygın bir araştırma kuruluşu. Ve dediğim gibi Fehmi Koru bütün bu yaptığı yorum ve analizi dayandırdığı temel parametrelerden birisi bu Metropol'ün araştırması. Nisan 2021 araştırması, şu anda eğer ekranda görüyorsanız. Soru şu, bu pazar milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz? Bu soruya Kasım 2015'te ki bir ara en pik yaptığı Temmuz 2016 %50.4'ü AKP cevabını verirken şu anda %27.1 kararsızlar dağıtılmadan %27.1 MHP'nin aldığı oyları vesaire topladığınızda AKP'nin %40'ları bulamadığı küçük orta aile beraber %40'ları bulamadığı bir tablo var. Bu tablo çok net ve bunu iktidar görüyor. Birçok iktidara yakın anket şirketi de, kamuoyu şirketi de bu tabloyu görüyor ve bununla ilgili zaten araştırmalar yapıyorlar. Bunu gören sadece bu işin uzmanları değil. AK Parti içerisinde de bu işin kokusunu almış olan, şu anda suça karışan, mesela dünkü Furkan Vakfı operasyonunu yapan polisler de bence endişelenmeliler. Ya da başka işlere imza atanlar, İmamoğlu'na garip soruşturma açan savcılar vesaire. Bunu görüyorlar. Ve geminin su aldığını bildikleri için sağa sola belge yığmaya başladılar diyor Fehmi Koru. Şimdi yazıya dönelim ve devam edelim. Kamuoyu araştırmasını verdikten sonra. Bunun en bilinen yöntemi kamuoyu yoklamalarıdır. Emek ve para sarf ederek yürütülen araştırmalar belli bir sıklıkta yapılıyorsa vatandaşın nabzını tutmaya yarar. Kamuoyu yoklamaları iktidarın zorda olduğunu bildirmeye başladı. Metropol'ün araştırması seçimlerde AKP'ye, AK Parti'ye oyunu vermekte olan insanlarla ilgili seçmenlerin %67.4'ü bir sonraki seçimde AKP'ye oy vereceğini söylüyor. MHP için bu defa oyun MHP'ye diyenler %61.3. Yani MHP oyunun %40 kadarını, AKP ise %30'dan fazlasını, kendi seçmeninin %30'dan fazlasını kaybetmiş görünüyor. Bu da AK Parti'nin oyunun az önce ben de anlatmaya çalıştım. %30 civarında kalacağını gösteriyor. MHP'nin ise baraj altı olduğu çok net bir şekilde ortada. Şimdi geliyor ve analiz noktasına Fehmi Koru. Diyor ki, Türk siyasi tarihi bu tespitin örnekleriyle dolu. Kaçan kaçana meselesi. 20 yıl öncesine kadar ülke yönetiminde yer almış Anavatan, DYP, DSP gibi partiler bugün ya yoklar ya da varsalar bile birer tabela partisi durumundalar. Yıldızların kaymakta olduğunu anlamaya yarayan ikinci bir yöntem daha var. O da şu, siyasi iktidar sözcülerinin yazıları ve yorumlarıyla ona destek veren çevrelerin içerisinde değişen üsluplar, çelişkili açıklamalar, suçlu arayışları, en önemlisi de sert bir dil. Ben buraya örneklerini almadım. Fakat iktidara yakın bazı gazetecilerin son dönemdeki tornistanlarını köşesine taşımış, iktidarı açıktan eleştirmeye başlayanları köşesine taşımış vesaire. Onun için de diyor ki zaten bunun örneklerini bulmak zor değil. Ve en can alıcı nokta, şunu söylüyor Fehmi Koru. Çeneler çalışır, muhalefete ve medyaya malzeme çıkar. Yaldızın dökülmeye başladığının bir göstergesi daha var. Gidişten rahatsızlık duyanlar artar ve özellikle iktidara yakınlıkları bilinen kişiler kendilerinin farklı olduklarını gösterme çabasına girerler. Dost meclislerinde iç dökmeler başlar, fark edilen vahim yanlışlıklar paylaşılır ve bir süre sonra paylaşılan olaylar muhalefete malzeme, gazetelere ve televizyonlara haber olur. Geçmişte bürokrasinin değişik kademelerinde yer alan nice devlet görevlisinin sonlara doğru içinde belgelerin yer aldığı dosyalarla gazete bürolarına uğradıklarına veya yazar evlerine gittiklerine şahsen de tanık oldum. Kendilerine yasa dışı talimatlar verilen veya sorumlu oldukları alanda yanlışlıklar yapıldığını gören bürokratlar için Amerika Birleşik Devletleri'nde bunların açıklanmasını sağladıklarında kendilerini koruyacak yasa var. Bizde böyle bir yasa yok ama yasa varmış gibi davranan bürokrat her zaman çıkar. AK Parti'nin 2071'e kadar iktidarda kalmasını canı gönülden arzu ettiğini bildiğim dostlarım son zamanlarda endişeli görüyorum. Onların havayı iyi koklamasından kaynaklanıyor olabilir mi acaba diyor. Şimdi bunu aslında Fehmi Koru'nun üslubunu bilenler, yazılarını takip edenler bunlarla birebir karşılaştığını, bu tip bürokratların da varlığından haberdar olduğunu ve bunun böylesi bir dille, yani biraz daha böyle gizemli bir dille anlatmaya çalıştığını Herkes biliyor. Özeti şu, gemi su alıyor, gemiyi terk edecek fareler yarın bir gün hesap sorulur diye sağda solda belge biriktiriyor. Ve bu da en kolay çözülme, Türkiye'de her zaman böyledir. Bürokratlar devir değişti mi ellerinde ne varsa dökerler. Fehmi Koru da bunu söylüyor. Şimdi peki gerçekten AKP gemisi su alıyor mu? Yani öyle ya. Nereden bileceğiz bunu? Ekonomiden anlayacağız. Ekonomide işler yolunda gitmiyor. Tam kapanma vatandaşın, esnafın belini iyice büktü. Şimdi bir görüntü var. Antalya'da sebze meyve hallerinde yaşanan. Eğer o görüntüyü sesiyle beraber verebilirsek verelim. Sonra üzerine birkaç kelam edelim. Gerçekten AKP gemisi ekonomik anlamda nasıl su alıyor onu konuşalım.
Gördüğünüz gibi mal para yapmıyor. Mal para yapmıyor. Pandemiden dolayı millet döküyor yere. Mal para yapmıyor. Mal para yapmıyor. Gördüğünüz gibi.
Allah'a
emanet olun. Mal
para yapmıyor.
Para yapmıyor diyen esnaf elindeki sebzeyi, meyveyi çöpe döküyor. Çünkü götürüp satmaya kalksa bunun maliyetinin altında kalacak. Uğraşmak zaten bir yandan da tepki oluşmuş. Doğru yapıyor mu? Doğru yapıyor demiyorum. Ama fotoğraf bu, manzara bu ve bu tek görüntü değil. Dünden bu yana onlarca bu şekilde görüntü sosyal medyaya düştü. Bu tabanda AKP oy veren seçmen olarak, ki burası Antalya'nın şimdi ilçenin ismini hatırlayamadım, özür dilerim. %50'ye yakın oy aldığı ilçelerden birisi son seçimde. Tablo bu. Bir de AKP'de işlerin yolunda gitmediğini, bütün o büyük tumturaklı lafların nasıl yenilip yutulduğunu gösteren dış politikadaki manevra çabaları var. Mesela Libya, mesela Mısır meselesi. Libya'ya gitti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ki Milli Savunma Bakanı da gitti. Her biri niye ayrı uçakla gitti bu krizde, o işin ayrı bir boyutu, oraya girmeyelim. Fakat Libya dün yapılan ziyaret sonrası Türk Silahlı Kuvvetleri, Türkiye ordusunu ve paralı cihatçıları buradan çeksin dedi. Şimdi düşünün, gönderilmişsiniz Libya'ya, operasyona gönderilmişsiniz. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bir personeli de olabilirsiniz. Oradaki varlığınız uluslararası anlamda tartışmalı. Yarın bir gün bürokratlar konuşur vesaire diyoruz ya. Asker de bir bürokrat. Kendilerine talimat verenlerin kim olduğunu biliyor. Eğer orada cihatçılarla illegal bazı işlere girişildiyse bunları da insanlar biliyorlar. Ve bu tornistanın yarın bir gün birilerine fatura edilmek istendiğinde Erdoğan'ın pekala tıpkı Mavi Marmara olayında olduğu gibi giderken devrim başbakanına mı sordunuz dediği gibi bütün bu işleri yaparken dönemin cumhurbaşkanına mı sordunuz deyip elini yıkaması pek muhtemel. Kandırıldık der, olur biter. İşte o bürokratlar yarın bu işler döner diye belge biriktiriyormuş. Bunu Fehmi Koru'dan öğreniyoruz. Şimdi bir başka haber, bugünün bence en komik haberlerinden birisi. MHP anayasa taslağı hazırlamış. Ve anayasa taslağı 100 maddeden oluşuyor. Devlet Bahçeli açıkladı. Ben sadece hızlıca görüp geçelim istiyorum. 100 maddelik bir taslak hazırlamış. Ve temelde söylediği şu, benim dikkatimi çeken başlıklardan biri. Anayasa Mahkemesi'ni hani kapatmıyor ama kapatıyor gibi yapıyor. Böyle sembolik bir hale getirelim Anayasa Mahkemesi'ni. İstemediğimiz kararlar veriyor arada sırada da olsa. O zaman kapatalım geçelim bunu diyor. Hani böylesi bir taslak. Tevafuk, rastlantıya bakın ki MHP'nin bu açıklamasından sonra AK Parti cephesinden de bir açıklama geldi. Onlar da anayasa taslağını bitirme aşamasına gelmişler. Bakın Allah'ın işine. Yani bu kadar birbirinden habersiz iki çalışma varmış. İnanırsak böyle. Ne hazırladıklarını hep beraber göreceğiz. Ama muhalefetin yani İYİ Parti'den açıklama geldi, CHP'den vesaire hep peş peşe açıklamalar geldi. Toptan, temelden reddediyorlar AKP-MHP çalışmalarını. Bunu ifade etmiş olalım. Yargı demişken benim de yargılandığım soruşturmalardan birisi şu 17-25 Aralık meselesi. O dönemdeki yolsuzluk haberlerini yaptığımız için bunlara yayın yasağı getirilmişti. Bir gazeteci arkadaşımız başvurmuş. Mesela Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gitmiş Banu Güven. Ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 17-25 meselesiyle ilgili kardeşim saçmalamayın, böyle yayın yasağı olmaz demiş. Ve Banu Güven'i haklı bulmuş. O zaman insana sorarlar, biz niye darbeden yargılanıyoruz? Ya da hala cezaevinde yatan arkadaşlar tırnak içinde neden 17-25 yolsuzluk soruşturması ile ilgili haber yaptığı için darbe suçlamasıyla yargılanıyorlar ya da hala bu operasyonları yapan savcılar, polisler neden darbeden yargılanıyorlar? Bu da işin bir boyutu. Gelelim AKP'nin ülkeyi yönetemediğine dair en somut örneklerden birisi. Şu, İçişleri Bakanlığı bir genelge yayınladı. Şimdi o genelgeye göre yani alkol yasağını biliyoruz. Getirdiler bir yasak. Neye göre, niye, neden? O işin gerçekten anlamsız. İnsanlar içki içerler, içmezler. Ramazan meselesi işin bambaşka bir boyutu. Fakat yasakladığınızda bunun koronayla mücadeleye ne etkisi var? Hiçbir etkisi yok. Buradaki mesele belliydi. Sıkışmış iktidar siyasi kamplaşma adına bütün bu 15 günlük, 20 günlük kapanmayı ekonomik boyutta değil, ideolojik boyutta topluma tartıştırmak istediği için böyle bir yasak getirmişti. Ama dün İçişleri Bakanlığı kendini açtı. Marketlere bir market genelgesi yayınladı. Ve o genelgede temel ihtiyaçlar dışındaki malların satışı yasaklandı. Şimdi temel ihtiyaç derken mesela kime göre temel ihtiyaç? Neye göre temel ihtiyaç? Adam mesela vegan diyelim. Vegan ürün satın alamayacak mı? Ya da adamın evinde mum bitti, işte ampulü patladı. Alamayacak mı? Temel ihtiyacı neye göre belirleyeceksin? Ya da orada kasada kim duracak? Bunu satabilirsin, satamazsın, alabilirsin, alamazsın diyecek. Ama Fehmi Korun da yazısında belirttiği gibi Türkiye'yi artık yönetemiyor iktidar. Her gün saçmalama noktasında kendini aşıyorlar. Yeni bir genelgeyle. Bir Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle, bir İçişleri Bakanlığı genelgesiyle. Sonda getirdikleri düzenleme bu. Bu kadar iç karartıcı ya da can sıkıcı haberden sonra birisi zenginin malı züğürdün çenesini yorar haberi var sırada. Bir tanesi de güzel bir haber. Önce şu zenginin malı züğürdün çenesini yorar haberine bakalım. Bill Gates, yani Gates ailesi boşanıyormuş, Gates çifti. Ve ortada 130 milyar dolarlık bir soru var. Soru da şu, serveti nasıl bölüşecekler? Yani herkesin derdi bizimle aynı değil. Başka başka dertleri var insanların. Gates çifti, evler, arabalar, sanat eserleri, özel jetler, bunları nasıl bölüşecekler? Şimdi dünya bunu konuşuyor. Yani 130 milyar doları nasıl bölüşecekler? Bir tarafta bir aile, bir çift. Bir karı kocanın 130 milyar doları var. Nasıl bölüşeceğini konuşuyor. Biz de 128 milyar doları nerede Merkez Bankası'nın? Hala bu sorunun cevabını bilmiyoruz. Soruya iktidar temsilcilerine muhalefet, cevap yok. Cevabı olmayan bir soru olarak ortada duruyor. 2 milyar dolar daha fazla parası var Gates ailesinin. Ama sorsanız dünya 5'ten büyük, Türkiye dünyanın bir numarası vesaire. Son haber, güzel haber bu. Onu verelim. Türkiye yerli aşıyı ne zaman yapar vesaire, bu yılan hikayesine döndü ama BioNTech firmasından bir açıklama geldi. BioNTech'in CEO'su Uğur Şahin, Türkiye asıllı Alman vatandaşı. O güzel bir haber verdi. O da şu, daha uzun koruyan bir COVID-19 aşısı geliştirmişler. Bunun yolda olduğunu söylüyor. Yani zaten dünyanın gelişmiş ülkeleri milyonlarca vatandaşını aşıladı. Fakat artık ikinci faza geçilmiş. Öyle anlaşılıyor ki. O da daha uzun koruyan aşılar. Türkiye'ye aşı ne zaman gelecek? Haziran'a kadar bekleyin diyor Sağlık Bakanı. Erdoğan yerli aşıyla ilgili her gün başka bir tarih veriyor. Dünya ise bambaşka bir gündemi konuşuyor. Bu haberle bugünkü yayını noktalayacağız. TR724 ekranlarında bugün benim için ilk gündü. Gündemin öne çıkan başlıklarını konuşmaya çalıştık. Eğer yayını bir yerinden yakalayanlar varsa onlar için bir hatırlatma yapalım. Her salı nöbetçi editör olarak gündemi yorumlamaya çalışacağım. Haberleri sizlere aktarmaya çalışacağım. Sizden ricamız, lütfen yayını beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Bir başka yayında yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.